Ayrım 7.
Sayfa 63. İtiraflarda Augustinus'un Platoncu felsefeyi Hristiyan öğretisiyle karşılaştırdığı çok ilginç bir bölüm yer almakta. Tanrı'nın kendisine Grekçeden Latince'ye çevrilmiş kimi Platoncu betikler kitaplar verdiğini söyler. Orada şunların yazılı olduğunu betikler. Başlangıçta yalnız sözün var olduğunu, sözün Tanrı katında bulunduğunu ve Tanrı olduğunu, tözün olanın başlangıçta Tanrı ile birlikte bulunduğunu, bütün şeylerin ve yaşamın da Tanrı eliyle yaratıldığını, yaşamın insanlar için ışık olduğunu, ışığın karanlığa parladığını ve karanlığın onu anlamadığını okudum. Okuduklarım tıpatıp bu sözlerle dile getirilmiş değildi. Fakat anlam bakımından aynıydı. İnsan tininin ruhunun ışığa tanıklık etse de kendisinin ışık olmadığını, Tanrı'nın sözünün dünyadaki bütün insanları aydınlatan ışık olduğunu da onlardan öğrendim. Tanrı dünyadaydı, dünyayı o yaratmıştı. Dünya onu tanımıyordu. Kendine döndü Tanrı, kendini kapsamadı. 2. Dipnot. Kendini aştı, kendi dışına taştı, kendi içine dönük ve kapalı kalmadı. Çevirenin notu. Kendini kapsayanlara, 3. Dipnot, kendi yapısı varlığı içinde kalanlara, çevirenin notu. Dahası kendine inananlara oğlu olma gücünü verdi. Bunları Platoncu yapıtlarda görmedim ben. Augustinus, sözün etten yapıldığını ve aramızda barındığını, tenezzül edip ölüme baş eğdiğini, çarmıha gerildiğini, İsa adı önünde her dizin bükülmesi gerektiğini de okumamıştı Platon felsefesinde. Daha geniş konuşursak, Platoncularda Tanrı'nın oğlu sayılan İsa'nın insan yapısı ve biçimini alması, inkarnasyon ve insanın kurtuluşu konusundaki öğretiyi değil, metafizik logos öğretisini bulmuştu. Orfeusçulukta ve öbür gizem mystery dinlerinde de benzer öğretiler bulunmaktaydı. Sanctus Augustinus'un onları bilmediği anlaşılıyor. Herhalde hiçbiri Hristiyanlıktaki gibi nispeten yeni bir tarihsel olaya bağlı değildi. İkici, dualist olan Manikeusçulara karşıydı Augustinus. Kötünün iyi ile aynı kaynaktan değil, istemin sapıklığından doğduğuna inanmıştı. Sanctus Paulus'un yazılarında erinç huzur buluyordu. 7. kitap, 20. bölüm, İtiraflar. Tutkulu iç savaşlardan sonra Augustinus Hristiyanlığa döndü. Yıl 386. Hocalığı, sevgilisi, nişanlısını bıraktı ve kısa bir süre düşünüp taşınma döneminden sonra Sanctus Ambrosius eliyle vaftiz edildi. Annesi bu işe çok sevinmişti fakat çok yaşamadı. 388'de Afrika'ya dönen Augustinus, yaşamının geri kalan bölümünü piskoposluk görevleriyle uğraşarak Donatusçu, Manikeusçu ve Pelagiusçu itizallerle savaşarak orada tamamladı. Sanctus Augustinus'un felsefesi ve teolojisi. Sanctus Augustinus özellikle teolojik konularda çok yazan bir yazardı. Onun tartışmalı yazılarından bazıları gündelik konularla ilgiliydi. Başarılı olduktan, yani görevlerini yaptıktan sonra ilginç olmaktan çıktı. Fakat özellikle Pelagius'la ilgili modern çağlara kadar etkisini korumuştur. Augustinus'un yapıtlarını tüketici biçimde ele almayı ileri sürecek değilim. İçerik bakımından ve tarihsel olarak bana önemli görünenleri tartışmak istiyorum. Bunun için 1. Önce onun salt felsefesini, özellikle zaman kuramını, 2. Sonra Tanrı Kenti adlı yapıtta geliştirilen tarih felsefesini, 3. Üçüncü olarak Pelagiusçulara karşı çıkardığı kurtuluş kuramını ele alacağım. 1. Salt felsefesi. Sanctus Augustinus çoğu zaman salt felsefeyle uğraşmaz. Uğraştığı zamanda büyük yetenek gösterir. Salt spekülatif düşünceleri Kitab-ı Mukaddes'le uyuşma zorunluluğundan doğar ve uzun filozoflar zincirinin birinci halkasını oluşturur. Daha eski Hristiyan filozoflar konusunda aynı şey söylenemez. Örneğin Origenes konusunda. Hristiyanlıkla Platonculuk yan yanadır onda ve birbiri içine girmemiştir. Sen Augustinus'ta ise salt felsefenin özgün düşüncesi, Platonculuğun kimi bakımdan yaratılış, Genesis bölümüyle uyuşumlu olmadığı olgusundan harekete geçmiştir. Sanctus Augustinus'un en iyi salt felsefi yapıtı İtirafların 9. kitabıdır. İtirafların popüler baskıları 10. kitapta sona erer. Daha sonraki bölüm özgeçmiş değil, salt felsefe niteliği taşıdığından ilginç bulunmamıştır. Kitabın 11. bölümü evrenin doğuşuna ayrılmıştır. Düşünceler İncil'in yaratılış bölümündekinin aynıdır. Augustinus, Manikeusçularla karşı ileri sürdüğü gibi düşsel bir karşı durumcu tasarlayarak evrenin olanaklı en kısa zamanda ortaya çıktığını söyler. Ortaya koyulacak ilk nokta, Augustinus'un yanıtını iyi anladıysak, Ahdi Atik'te öğretilen biçimiyle hiçten yaratılışın Grek felsefesi için bütünüyle yabancı olduğudur. Yaratılıştan söz ettiğinde Platon, Tanrı'nın biçim verdiği ilkel bir madde tasarımlar. Aynı şey Aristoteles için de doğrudur. Onların tanrısı bir yaratıcı olmaktan çok bir yapıcı, bir mimardır. Özün ilksiz, sonsuz ve yaratılmamış olduğu düşünülür. Tanrının istemine bağlı olan yalnızca biçimdir. Bu görüşe karşı olarak Sanctus Augustinus, her Sünni Hristiyanın dünyanın maddeden değil hiçten yaratıldığını kabul etmesi gerektiği düşüncesini savunur. Tanrı sadece düzenleme ve sıralamayı değil, aynı zamanda tözü de yaratmıştır. Hiçten yaratılma. Hiçten yaratmanın olanaksız olduğu yolundaki Grek düşüncesi, arada sırada Hristiyanlıkta da ortaya çıkmamış ve panteizme yol açmamış değildir. Tüm tanrıcılık, Tanrı'nın ve dünyanın birbirinden farklı olmadığını, her şeyin Tanrı'nın bir parçası olduğunu söyler. Bu görüş, Spinoza'ca bütünüyle geliştirilmiş bütün mistikleri kendine çekmiştir. Çünkü onlar, dünyanın Tanrı dışında olduğunu kabule yanaşmamışlardır. Bununla birlikte Sanctus Augustinus'un bu konuda bir güçlüğü yoktur. Yaratılış açıktır ve onun için yeterlidir. Augustinus'un bu konudaki görüşü, zaman kuramının aslını biçimler. Dünya neden daha çabuk yaratılmamıştı? Daha çabuk diye bir şey yoktu da ondan. Zaman, dünya yaratıldığında yaratılmıştır. Tanrı, zamansız olması anlamında öncesizdir. Tanrı için önce ve sonra kavramları yoktu. Var olan yalnızca öncesizdir. Tanrı'nın öncesiz oluşu, zaman bağlantıları dışındadır. Bütün zamanlar aynı anda onun için vardır. Kendisinin zamanı yaratısından önce gelmez. Böyle bir şey olsaydı, Tanrı zaman içinde olacaktı. Oysa o, zaman ırmağının dışındadır, öncesiz ve sonsuz olarak. Bu, Sanctus Augustinus'u hayranlık verici bir zamanın göreliği kuramına götürür. O halde zaman nedir diye sorar Augustinus. Zihnimde bir kanı var zaman hakkında. Soranlara zamanın ne olduğunu açıklayamam. Değişik güçlükler şaşırtır Augustinus'u zamanı açıklamakta. Ona göre var olan geçmiş ve gelecek değil, haldir. Hal sadece bir andır. Zaman sadece geçerken ölçülebilir. Buna karşın gerçekten geçmiş ve gelecek zaman vardır. Burada çelişmeye girildiğini görmekteyiz. Augustinus'un bu çelişmelerden kaçınmak için bulabildiği tek yol, geçmişin ve geleceğin yalnızca hal gibi düşünülmesini söylemek olmuştur. Geçmiş bellekle özdeş tutulmaktadır, gelecekse bekleyişle. Bellek ve bekleyiş halen var olan olgulardır. Augustinus'a göre üç zaman vardır. Geçmişin hali, hal, geleceğin hali. Geçmişin şimdisi bellek, şimdinin şimdisi gördüklerimiz, geleceğin şimdisi bekleyiştir. İtiraflar 20. bölüm. Geçmiş, şimdi ve gelecek gibi üç zamandan söz etmek kaçamaklı bir konuşma biçimidir. Zihinsel zaman. Augustinus bütün güçlükleri bu kuramla gerçekte çözümlememiş olduğunu bilmektedir. Ruhum bu çok karışık bilmeceyi çözmek isteğiyle yanıyor der ve Tanrı'yı soruna karşı duyduğu ilginin boş bir meraktan gelmediği konusunda temin ederek kendisini aydınlatması için yalvarır. Tanrım, zamanın ne olduğunu hala bir bilgin bulunmadığını itiraf ederim. İleri sürdüğü çözümün özü zamanın öznel olması ile ilgilidir. Zaman bekleyen, düşünen ve anımsayan insan zihnindedir. Aynı yer, bölüm 28. Bundan yaratılmış bir varlık olmadan zamanın bulunmayacağı sonucu çıkar. Aynı yer, bölüm 30. Yaratılıştan önceki zamandan söz etmek anlamsızdır. Kendi adıma zamanı zihinsel bir şey yaptığı sürece bu kuralla uyuşmuyorum. Onun ciddiyetle ele almaya değer yetenekli bir kuram olduğu açıktır. Daha ileri gidip ona Grek felsefesindeki zaman anlayışının geliştirilmesidir denebilir. Kant'ın filozoflar arasında geniş ölçüde kabul edilen öznel kuramına bakıldığında daha iyi ve açık bir anlatıma sahiptir. Zaman kuramının yalnızca düşüncelerimizin bir görünüşü olduğu yolundaki kuram, gördüğümüz gibi Protagoras ve Sokrates'ten beri eski çağda gittikçe artan öznellik biçimlerinin en aşırılarından biridir. O öznelliğin duygularla ilgili yanı, günah düşüncesinin değişmez saplantıya dönüşmesidir. Görüşün zeka ile ilgili yanından sonra gelir bu. Augustinus her iki tür öznelliği de ortaya koyar. Öznellik ona sadece Kant'ın zaman düşüncesini değil, Descartes'in cogito sum'u da önceleme olanağı vermiştir. Soliloquiasında, baş başa konuşmalarında şunu söyler. Bilmek isteyen kendinin kim olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum. Nereden geliyorsun? Ben bilmiyorum. Kendini tek mi buluyorsun, çok mu? Bilmem. Hareket ettiğini duyuyor musun? Bilmem. Düşündüğünü biliyor musun? Biliyorum. Bu yalnız Descartes'in cogitosunu değil, onun Cassandi'ye vermiş olduğu ambulo ergo sumu da kapsar. Böylece bir filozof olarak Augustinus yüksek bir yer hak etmiş demektir. 2. Tanrı Kenti. 410 yılında Roma Gotlar tarafından yağma edildiğinde paganlar doğal olmayan biçimde yıkımı eski tanrıların bırakılmış olmasına yordular. Onlar Jüpiter'e tapınıldıkça Roma'nın güçlü kalacağını söylemekteydiler. Şimdi imparator Jüpiter'den yüz çevirmişti. Jüpiter de Romalıları korumuyordu bu yüzden. Bu pagan kanıtına yanıt verilmesi istendi. Tanrı Kenti 412-427 yılları arasında bu amaçla yazıldı. Fakat yazıldıkça konu genişledi, geçmişin, şimdinin ve geleceğin Hristiyanlık açısından dile getirilmiş tarihi çıktı ortaya. Kitap orta çağlar boyunca özellikle kilisenin din dışı prenslerle savaşımında büyük etki yapmıştır. Başka büyük kitaplar gibi Tanrı Kenti okundukça daha iyi bir nitelik kazanmaktadır okuyucu gözünde. Ayrıca bugün artık kabul edilemeyecek şeyleri de kapsamaktadır. Ana tez o zamanla ilgili kimi normal dışı çıkışlarla gölgelenmiştir. Dünya kenti ile Tanrı kenti arasındaki karşıtlık ve bu konudaki geniş görüşler pek çok insana esin kaynağı olmuştur. O görüşler teolojik terimlerden sıyrılarak yeniden ortaya konabilir. Ayrıntıları bir yana bırakıp bugün bile ana düşünce çevresine dikkatlerimizi toplarsak yersiz ölçüde kitaptan yana çıkmış oluruz. Öte yandan ayrıntılar üzerinde durmak iyi ve önemli yanların bir yana bırakılmasına yol açacaktır. İyisi mi her iki yanlıştan da sıyrılmak için önce ayrıntıların bir özetini yapalım. Sonra tarihsel gelişimde görüldüğü gibi genel düşünceye geçelim. Kitap, Roma'nın yağması konusundaki düşüncelerle başlar ve Hristiyan öncesi dönemlerde de kötü şeylerin olup bildiğini göstermeye çalışır. Felaketi Hristiyanlığa yükleyen paganlar arasında Augustinus'a göre yağma sırasında Gotların Hristiyan oldukları için saygı gösterdikleri kiliseye sığınan çok insan bulunmaktadır. Truva'nın yağması sırasında ise tersine Juno tapınağı kimseye sığınak olmamış, tanrılar kenti yakılıp yıkılmaktan kurtaramamışlardır. Romalılar Hristiyanlığın etkisiyle fethedilen kentlerde hiçbir tapınağı ayakta bırakmamışlardır. Roma'nın yağma edilmesi, Romalıların başka yerleri yağma etmesinden daha yumuşak olmuştur. Acı yüceltir. Yağmada zarara uğrayan Hristiyanların yakınmaya değişik nedenlerle hakları yoktu. Kimi kötü gotları desteklemişti, öbür dünyada bunun acısını çekeceklerdi. Her günahın cezası yeryüzünde verilseydi hesap gününe gereksinim kalmazdı. Hristiyanların katlandıkları, eğer onlar erdemliyse kendilerini yüceltecekti. Azizler için geçici şeylerin yitimi herhangi bir değer yitimine yol açmazdı. Onların bedeni gömülmeden kalsa bile önemli değildi. Et yiyen vahşi yaratıklar bedenin yeniden dirilmesini engelleyemezlerdi. Daha sonra yağma sırasında saldırıya uğrayan sofu iffetlilere, erdenlere gelir sıra. Bu bayanların kendi isteklerine karşın erdenliklerini yitirdikleri düşüncesinde olanlar vardı. Bu görüşe Augustinus Enikon'u karşı çıkar. Başkasının cinsel arzusu seni lekeleyemez, lekeler diyenlere yazıklar olsun. Lekesizlik, iffet, zihnin bir erdemidir. Irza saldırıyla yitmez, günah işleme arzusuyla ortadan kalkar. O günah gerçekten işlenmese bile ırza saldırım düşünüldüğünde cinsel duygulardan kaçınma çabası üstün tutulmadığında işlenmiş olur. Dipnot. Önemli olan böyle bir duyguya düşünmemek, tasarlamamaktır. Tanrı, ırza saldırılmasına izin vermiş gibidir. Kim? Kişinin intiharı ırzına geçilmesinden kötüdür. Kendini öldürmemesi gereken Lucretia konusu tartışılırken bunun üzerinde durulur uzun uzun. Şems, güneş, Samson, Samson örneği dışında kendini öldürmek günahtır. Irzına geçilen erdemli kadınların bağışlanması, suçluluktan kurtulması için tek yol vardır. Onlar bu işten zevk almamalıdırlar. Zevk alırlarsa suçludurlar. Dipnot. Yukarıdaki paragraftaki düşüncenin yinelenmesi. Sonra putperest tanrılarının kötülüğü incelenir. Söz gelimi, kirliliğin, adiliğin, sefihliğin simgesi olan oyunlarımız Roma'da insanların bozulmasıyla değil, bizzat sizin buyruklarınızla sahneye konmuştur. Tanrı Kenti 1.31. Scipio gibi erdemli bir kişiye tapınmak, ahlaksız tanrılara tapınmaktan daha iyidir. Roma'nın yağması, Tanrı'nın kutsal kentinde sığınacak yerleri olan Hristiyanları üzmemelidir. Bu dünyada dünya ve cennet kentleri birbirine karışmıştır. Fakat öbür dünyada rahmete kavuşacak olanla azap çekecek olan ayrılacaktır. Bu dünyada düpedüz düşmanımız olan birinin seçkin kişiler arasına girip girmeyeceği bilinemez. Filozofların güçsüzlüğü. İşin en güç yanı Hristiyanların geniş ölçüde, örneğin ölümsüzlük ve dünyanın Tanrı tarafından yaratılması konusunda üzerinde anlaştıkları filozofların reddi olacaktır. Aynı yer 1.35. Filozoflar putperest tanrılara tapınmayı bırakmamışlardır. Onların ahlaksal ilkeleri güçsüzdür. Çünkü putperest tanrılar güçsüzdür. Tanrıların salt efsane olduklarını ileri sürmüyor Sanctus Augustinus. Onların var, fakat insanları küçülttükleri için kendileri hakkında kötü öyküler söylenmesinden hoşlanan şeytan olduğunu söylüyor. Jüpiter'in işleri, paganlardan çoğu arasında Platon'un ya da Katon'un öğretilerinden ya da Katon'un kanılarından daha çok geçerlidir. Şairlerin iyi yönetilen bir kentte barınmasına razı gelmeyen Platon, bir takım oyunlarla onur kazanmak isteyen şu tanrılardan kendi değerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Aynı yer 2.14. Sabinia, dipnot. Merkezi Apeninler'de yaşayan bir Indo-Cermen oymağı Sabinus adını taşımaktaydı. Sabinia kadınlarının ırzına saldırılmasından bu yana daima lanetlenmiştir Roma. Roma emperyalizminin günahkarlığı itiraflarda uzun uzun anlatılır. Devlet Hristiyan olmadan önce Romalıların eziyet çekmedikleri doğru değildir. Gotlardan olduğu denli, Gotelerden ve iç savaşlardan da çekmişti Romalılar ve savaşlardan iyice zarar görmüştü. Astroloji sadece kötü değil, yanlıştır da. Aynı burçtan doğan ikizlerin farklı servetlerinden anlaşılabilir bu. Kanıt, akademiyacı Carneades'ten türetildiği için özgün değildir. Bakınız, Simond, Roma pagancılığında doğu dinleri, sayfa 166. Yazgı, kader konusunda astrolojiyle bağdaşan stoacı anlayış yanlıştır. Melekler ve insanlar özgür isteme sahiptirler. Tanrı'nın bizim günahlarımızı önceden bildiği doğrudur. Ancak biz onun ön bilgisi dolayısıyla günah işliyor değiliz. Erdem'in bu dünyada bile mutsuzluk getirdiği yanlış. Hristiyan imparatorlar, erdemlilerse, şanslı değilse bile mutlu olmuşlardır. Konstantinus ve Theodosius şanslıydı. Yahudi krallığı da Yahudiler dinin doğruluğuna bağlı kaldıkça yaşamıştır. Platon'un üstünlüğü. Augustinus bütün öbür filozofların üstünde tuttuğu Platon'dan sempatiyle söz eder. Platon'a yer vermek zorundadır bütün filozoflar. Thales çekilsin gitsin suyuyla, Anaximenes havasıyla, sundurmacılar, stoacılar ateşleriyle, Epikuros atomlarıyla. Tanrı Kenti 8-5. Hepsi maddeciydi onların. Halbuki Tanrı'nın cismani bir şey olmadığını, her nesnenin varlığını Tanrı'dan değişmez bir varlıktan aldığını gören, algının doğruluğun kaynağı olmadığını söyleyen Platon öyle mi ya? Mantığı ve ahlakı ileri Hristiyanlığa en yakın düşünürler Platonculardır. Daha sonra yaşayan Plotinus'un Platon'u en iyi anlayan insan olduğu söylenir. Aristoteles Platon'dan aşağı fakat geri kalanlardan en üsttedir. Bununla birlikte her ikisi de bütün tanrıların iyi ve tapınılmaya değer olduklarını söylemişlerdir. Bütün tutkuları kötüleyen Stoacılara karşı olduğu gibi Sanctus Augustinus, Hristiyanlık tutkularının erdem nedenleri olduğunu düşünür. Kızgınlık ya da acıma kendi başlarına kınanacak duygular değildir. Nedenlerini araştırmalıyız onların. Platoncular Tanrı'ya ilişkin söylediklerinde haklı, Tanrılar üzerine söylediklerinde ve İsa'yı cisimleşmiş Tanrı saymamakta haksızdır. Meleklerle şeytanlar hakkında yeni Platoncularla bağlantılı olarak uzun bir tartışma göze çarpar. Melekler iyi ya da kötü olabilir, şeytan daima kötüdür. Melekler için geçici şeylerin bilgisi, onlar bu bilgiye sahipseler bile aşağılıktır. Sanctus Augustinus, Platon'la birlikte duyulur dünyanın öncesiz ve sonrasız dünyadan daha aşağılık olduğunu kabul eder. Tanrı Kenti'nin Yapısı. 11. kitap Tanrı Kenti'nin yapısını anlatmakla başlar. Tanrı Kenti seçilmiş insanlar topluluğudur. Tanrı bilgisi sadece İsa aracılığıyla elde edilir. Usla keşfedilebilen şeyler vardır. Filozoflar böyle yaparlar. Daha ileri dinsel bilgi için kutsal kitaba dayanmak zorundayız. Zaman ve uzayın dünyadan önce ortaya konduğunu anlamaya çalışmamalıyız. Yaratılıştan önce zaman yoktu. Dünyanın olmadığı yerde uzay da yoktur. Kutsal olan her şey öncesizdir. Öncesiz olan her şey kutsal değildir. Cehennem ve şeytan gibi. Tanrı, şeytanların günahlarını ve onların evrenin bir bütün olarak gelişmesindeki rollerini retorikteki karşı teze benzemektedir bu, önceden bilmekteydi. Origenes, ruhların bedene ceza olarak konduğunu düşünmekle yanılmıştır. Böyle olsaydı kötü ruhların bedeni de kötü olacaktı. Şeytanların en kötüsü bile bizimkilerden daha üstün bedenlere sahiptir. Dünyanın 6 günde yaratılmasının nedeni 6'nın mükemmel sayı, yani çarpanlarının toplamına eşit olmasıdır. İyi ve kötü melekler vardır. Kötü melekler bile Tanrı'ya karşıt bir töze sahip değildir. Tanrı'nın düşmanları böylece yapı bakımından değil, istem bakımından ona karşıdır. Zararlı istemin etken nedeni yok, özür nedeni vardır. Çünkü o bir etki değil, bir özürdür. Dünya henüz 60 bin yaşına girmemiştir. Tarih, bazı filozofların varsaydığı gibi dönel, cyclic değildir. İsa bizim günahlarımız yüzünden bir kez öldü. Romalılar 6. bölüm. İlk babalarımız günah işlememiş olsalardı ölmeyeceklerdi. Günah işlediklerinden, kendilerinden sonra gelenler ölmektedir. Elmayı yemek, Adem'in elmayı yemesi, sadece doğal ölümü değil, sonsuz ölüme, yani ilenmeye, lanete de yol açtı. Poripios, gökte azizlerin bir bedene sahip olmadıklarını söylemekte haksızdır. Onlar, Adem'in dünyaya sürülmeden önceki bedeninden daha iyisine sahip olacak. Onların bedenleri ruhani olarak, fakat ruh olmayacak ve ağırlığa sahip bulunmayacaktır. Erkekler erkek bedenine, kadınlarsa kadın bedenine sahip olacak, çocukken ölenler yine yetişkin bir bedenle dirilecektir.